Sana tuzak kuranlara karşı sabırlı olduğun için mi senin zayıf olduğunu zannediyorlar? Ama onlar senin avucunun içindeler. Dilersen hepsini bir anda saf dışı edebilirsin. Ancak onları bağışlaman senin için daha güzel. Çünkü onları öldürdüğünde çocuklarının kalplerine nefret etmiş olursun. Ama bağışlarsan o çocuklar ve gençler büyüklerinin yersiz kibirlerinden arınmış olarak büyürler. Çok farklı bir ruha sahip yeni bir kuşak yetişiyor ey Muhammed. Bunların yolunu senin davet ettiğin İslam'ın prensipleri aydınlatmalı. Bu kuşak nefreti değil sevgiyi, dostluğu ve merhameti öne çıkarmalı. Oku onlara. Rabbinizin açık delilleri geldi. Kim görürse kendinedir, kim de nankörlük ederse kendi aleyhinedir. Sen onların başında bekçi değilsin. Bırak Übey oğlu Abdullah ve taraftarları Medine'de tezgahlar kurmaya devam etsinler. Sonuçta onlar da senin avucundalar. Onlar hakkında Ömer'in söylediklerini dinleme. Onların çocukları ve gençlerinin kalplerine kin tohumları ekme. Gözleri sürekli babalarının katillerini aramasın. Korku duymasınlar. Bırak gerçeği kendileri bulsunlar. Erdemsiz babalara mensup olmaktan utanç duyacakları günler çok uzak değil. Gençler biraz büyüyünce babalarını kendileri hesaba çekecekler. Küçükler de bir gün büyüyecek ey Muhammed. Sen insanlara hikmet ve adaleti öğreten bir peygambersin. En büyük gıdan sabır olmalı. Özlediğin hasat için hayatını adil bir bedel olarak ortaya koymalısın. Ama merhameti çağırdığın için güneşin her doğuşuyla birlikte yeni acılar mı çekmen gerekir? Aklı kargaşaya hakim kılmak istediğin için mi en değerli arkadaşlarının yanında sen feda etmen gerekiyor başını? Düşüncenin, ahlaksız zorba güçlerin saldırılarına maruz kalması kadar iğrenç bir şey olabilir mi? İnsanlığın yaşadığı hayat, akreplerin ve eşi benzeri olmayan yılanların yaşadıkları dikenlerle dolu karanlıklara dönüşmüş durumda. Sözünden başka silahı olmayan bir insan, bütün bunlara karşı nasıl karşı durabilir ki? İnsan hangi sözlerle bu dikenli yolu aşarak iyiliğin bayraktarlığını yapacak devleti kurabilir? Kör ve kısır ufuklarda insanın çaresizliğiyle alay eden barbarları ezecek bir ordu nasıl kurulabilir? İnsanoğlu ne yapmalı? Çaresizliğini düşünerek ağlamalı mı? Peki ağlamak çare mi? Geçmişte karanlık gecelerde ne kadar gözyaşı dökmüş, insanın onuruna sahip çıkacağı ve yeryüzünü bütün pisliklerden temizleyeceği günleri ne kadar da düşlemiştik. Ne çilelere katlanmış, değerli arkadaşlarla hicret ederek ölümü göze almıştık. Zaferi ve hezimeti birlikte tatmıştık. Sonra kalplerin adaletli ve mutlu gelecek beklentisiyle çarptığı yepyeni bir medeniyetin temel taşlarını birlikte atıyorduk. İnsanlığı tehdit eden o korkunç ve zehirli sürüler yeniden ilerlemeye başlamışlardı. Suratsız insan müsveddelerinin kahkahaları alaylı alaylı göğe yükseliyordu. Ahlaktan yoksun bir güç ne kadar da acımasız, ne kadar da riyakar, ne kadar da tehditkar olabiliyordu. Çileli yüreklerin eşsiz, onurlu ve yüce bildiği şeyleri nasıl ayaklar altına alabiliyorlardı? Böyle bir Kureyş değil miydi küçük komşusu, Hüzeyl oğullarını kışkırtarak Medine'den davetçi çağırtan, sonra iyi niyetle İslam'ı anlatmaya gelen davetçileri katleden alçaklar onlar değil miydi? Ama yüce bir ses bütün bu gürültüyü bastırıyordu. Bu eşsiz ve harika ses sonsuzluğu yararak geçiyor, gerçeğin alaydan çok daha güçlü, ölümden çok daha korkunç olduğunu bir kez daha vurguluyordu. Kureyş'in ileri gelenleri Daine oğlu Zeyd'in çevresine toplanmışlardı. Zeyd, Kureyş'in Hüzeyl oğullarından satın aldığı Müslümanlardan biri. Kureyşli bir ahlaksız kadın, öldürülen Müslümanlardan birinin kafatasında şarabını içerken terbiyesiz kahkahaları göğe yükseliyor. Kadın erkek herkes Allah Resulü ile alay ediyordu. Müslümanların naaşları ayaklar altına alınmış çiğneniyordu. Zeyd ise Allah Resulü'nün öğrettiği Kur'an ayetlerini mırıldanıyordu. Bakışları Ebu Sufyan'a şimşekler yağdırıyordu. Bu zengin ve şatafatlı adam cesetleri diğerlerinden çok daha sert tekmeliyordu. Kureyş hükümetinin başkanı Ebu Sufyan adamlarından birine Zeyd'in de kafasını uçurmasını emrediyor, sonra nedense duruyor ve onu da cesede çevirmeden önce alaylı bakışlarla ona soruyordu. Ey Zeyd, şu anda ailenin yanında olmak ve senin yerinde Muhammed'in olmasını ve onun kellesini uçurmamızı ister miydin? Zeyd cevap veriyor. Allah'a yemin ederim ki ailemin yanında olmam, onların arasında olmam, oturduğu yerde onun ayağına bir diken batmasından daha sevimli değildir. Bir anda bütün kahkahalar duruveriyor. Ebu Sufyan hemen celladına onun başını uçurmasını emrediyor. Sonra kendi kendine şöyle mırıldanıyordu. İnsanlar arasında arkadaşlarının Muhammed'i sevdiği kadar birinin sevildiğini daha görmedim. Evet, onlar işte bunun için böyle yiğitçe ölmüşler ve hiçbir uzlaşmaya yanaşmamışlardı. Sözlerinden yükselen o eşsiz yankı, diğerlerinin yüreklerine garip bir İslam korkusu saçmıştı. Bunlar gerçekten insanı şaşırtan yeni şeylerdi. Bunlar, Arapların daha önce karşılaşmadıkları bir şeyi temsil ediyordu. 40 kişi ölüm karşısında cesur olmanın en şerefli cihat olduğuna inanarak 40 Müslüman birer birer öldürülmüşlerdi. Onların bu eşsiz cesetleri sadece ebedi bir hayat garanti etmekle kalmıyor, kardeşlerinin yollarına ışık tutacak canlı örnekler oluyordu. Onların bıraktıkları boşluk daha güçlü ve cesur davetçilerle dolduruluyordu. 40 ulu şehit ey Muhammed! Ölüm ve karanlık karşısında gösterdikleri eşsiz cesaretin yarattığı o eşsiz etkiye rağmen onları katletmede başvurulan bu hain yollar diğer kabileleri de aynı yolu kullanmaya teşvik ediyordu. Ama artık arkanı sağlama almıştın. Şimdi seneye Bedir'de buluşma vadeden Kureyş için hazırlık yapabilirdin. Kureyş gelinceye kadar boş beklemen de gerekmezdi. Aleyhinde ittifaklar kurulmasına izin vermemeliydin. Bedeviler daha ne zamana kadar arkadaşlarını haince öldürmeye devam edeceklerdi. Ancak sana gelen elçilerin hayatlarını da güvence altına almak zorundaydın. Eğer elçi göndermezsen korktuğunu zannedecekler, böylece davetini dağılarak bundan sonra sana daha fazla zarar vermeye çalışacaklardı. Kabileler arasında Müslümanlara karşı bir saygı havası meydana getiren ve Bedevilerin sizden korkmalarını sağlaman gerekiyordu. Ancak bu şekilde senin elçilerini aldatma yoluna gitmelerini engelleyebilirdin. Savaş yetenekleriyle bilinen nadir oğullarını yenmeniz ve onları Medine dışına sürerek sahraya atmanız, hiç kuşkusuz müttefiklerinizi etkileyecek ve sana karşı herhangi bir oyun tezgahlamalarını engelleyebilecekti. Sonra Kureyza oğulları da diğer Yahudi boylarının başına gelenlerden ibret alacak ve onlar gibi yapmamaya çalışacaklardır. Fakat şu anda Kureyş'in müttefiklerini korkutacak seri ve güçlü bir darbeye öyle ihtiyacın vardı ki, bu darbe Bedeviler üzerinde otoriteni daha da sağlamlaştırabilirdi. Kureyş'le ittifaka girmeyi düşünen kabileleri böylece bu düşüncelerinden vazgeçirebilirdin. Allah Resulü işte bu düşüncelerle Kureyş'in müttefiklerinin konumlarını inceledi. Sonunda bu müttefiklerin en güçlüsünün Mustalik oğulları olduğunu gördü. Mustalik oğulları hem çok güçlü hem de diğer kabileler üzerinde büyük bir nüfuza sahiptiler. Uhud Savaşı'nda da Kureyş'e büyük destek vermişlerdi. Kureyş, Müslümanları dağıtmada Mustalik oğullarından fazlaca yararlanmıştı. Eğer onlarla savaşır ve yenerse, bu zafer Kureyş'e katılmayı düşünen diğer kabilelerinde korku üzerine gelmelerini engelleyebilirdi. Nadir oğullarından çok sayıda zırh, kılıç ve savaş girecini ganimet olarak almıştın. Bunlar, o dönemin savaş sanayisinin ulaştığı son noktayı temsil eden silahlardı. Silah üretimini ve ticaretini ellerinde bulunduran Yahudiler, en iyi silahları kendileri için saklarlardı. Allah Resulü Nadir oğullarından savaş için eğitilmiş at ve develer de ganimet almıştı. Kureyş, Uhud'da kazandığı zaferi büyük ölçüde savaş atlarına ve develerine borçluydu. Allah Resulü şu anki ordusunun en gelişmiş savaş araçları ve donanımlarıyla eğitimli atlara sahip olduğunu görüyordu. Onlarca ata ve deveye sahiptiler. Oysa Uhud Savaşı'nda sadece iki atları vardı. Bu vurucu güç Kureyş'i ve bütün müttefiklerini karşısına alabilirdi. Kureyşlileri vaat ettikleri gibi Bedir Vadisi'nde bekleyeceklerdi. Ama Kureyş'i güçlü müttefiklerinden yoksun bırakmak çok daha akıllıca olurdu. Medine, Allah Resulü'nün nadir oğullarının ganimetlerinin dağıtımında muhacirleri ensara tercih ettiğine yönelik söylentilerle çalkalanıyordu. Ubey oğlu Abdullah, Hazreçli taraftarlar arasında Muhammed'in hala muhacirleri ensara tercih ettiğini söyleyip duruyordu. Oysa muhacirleri barındıran ensar değil miydi? Eğer kendileri olmasaydı, muhacirler Kureyş'e karşı kime sığınabileceklerdi? Ubade oğlu Sa'd, Hazreçlilerin söylediklerini bir araya getirip, Evs büyüğü Muaz oğlu Sa'd'ınkileri de alarak iki kabilenin büyükleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıya Ubey oğlu Abdullah'ı ve çetesini de çağırdılar. Toplantıda yaydıkları dedikodular hakkında ne dediklerini sordular. Bunlar olurken Allah Resulü Kureyş'te yapacağı büyük savaşı düşünüyordu. Medine'yi parçalama aşamasına getiren bu akımlar kime bağlıydı? Abdullah tebessüm etmeye başladı. Sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranıyordu. Hiç kimse kendi çetesine fısıldadıklarını duymamıştı. Abdullah bu tür dedikoduları kendisinin de benimsemediğinden dem vurmaya başladı. Muaz oğlu Sa'd da, Ubade oğlu Said de, Ensar'ın büyüklerine şunu hatırlattılar. Allah Resulü bu ganimetler konusunda kendilerine bırakarak tek başına karar vermemişti. Aksine kendilerini ve Ensar'dan bir topluluğu çağırmış ve muhacirlere yaptıkları güzel konukseverlikten dolayı onları övmüştü. Sonra da şöyle demişti. Muhacir kardeşlerinizin hiçbir mal varlıkları yok. Dilerseniz nadir oğullarının malları sizinle onlar arasında paylaştırılır. Eğer dilerseniz siz kendi mallarınızı alırsınız ve bu taksimde hissenin büyüğünü özellikle onlara verirsiniz. Ensar da şu karşılığı vermişlerdi. Bu malları onlar arasında paylaştır. Eğer istersen bizim mallarımızdan da onlara pay ver. Hazreç ve Evs başkanları olan bu iki şahsiyet, kabilelerinin ileri gelenlerine bu durumu açıkladıktan sonra, bir daha bu tür konuşmalar yapmayacaklarına, muhacirler hakkında kötü zanda bulunmayacaklarına dair her birinden ayrı ayrı söz aldılar. Herkes alınan kararlardan memnun bir vaziyette toplantıdan ayrıldı. Ama hepsinin de gözleri Ubey oğlu Abdullah'ın gözleri üzerindeydi. O ise sürekli sırıtıyor ve sonuna kadar açtığı kollarıyla önüne geleni kucaklıyordu. Dışı başka, içi bambaşkaydı. Allah Resulü Mustalik oğulları seferlerine hazırlanmak üzereyken bir adamın suikast girişimiyle karşılaştı. Adam Ebu Sufyan tarafından gönderilmiş profesyonel bir katildi. Kureyş'ten gönderilen bu adam Medine'ye nasıl girmiş ve geceler boyu kimin evinde saklanmış olabilirdi? Bu soruların cevabını bilen yoktu. Ama öfkeli bakışlar Übey oğlu Abdullah'ın üzerinde yoğunlaşıyordu. O ise bu girişime karşı tepkisini en ağır ifadelerle dile getirirken sürekli Allah Resulü'nün hayatına değer verdiğini vurguluyordu. Ubey oğlu Abdullah'ın suikastçıya duyduğu kızgınlık Allah Resulü'nün en yakın arkadaşlarından Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve diğerlerinin gösterdikleri tepkiden daha fazlaydı. Abdullah bu abartılı öfkesini herkese gösterdikten sonra malum sırıtmasını takınarak açtığı kollarıyla Allah Resulü'nü kucaklıyordu. Ebu Sufyan ve Medine'den çıkartılan Yahudilerin gönderdikleri bu profesyonel katillerin şehre nasıl girdiklerini kimse bilmiyordu. Nasıl giriyorlardı? Uzun geceleri kimlerin evlerinde gizlenerek geçiriyorlardı? Her defasında ya Allah Resulü veya arkadaşlarından biri suikast girişimini önlüyordu. Bütün suikast girişimlerinden sonra kızgın bakışlar Übey oğlu Abdullah'a yöneliyordu. O da her defasında öfkesini ve üzüntüsünü ifade ediyor ve sırıtarak Allah Resulü'nü kucaklıyordu. Allah Resulü'nün bazı arkadaşları da Ebu Sufyan'ı öldürmeleri için Mekke'ye suikastçılar göndermişlerdi. Allah Resulü de suikastçıları gönderenlere haber yollayarak hemen onları geri çağırmalarını istemişti. Bu arkadaşlarını ve suikaste gidenleri hayli azarladı. Suikast ona ve Müslümanlara yakışan bir yol değildi. Ebu Sufyan'ı bir gün elbette yenecekler ve gerekirse yüz yüze çarpışarak öldüreceklerdi. Suikast, tebliğ ettiği dinin onaylayacağı bir yol olamazdı. Bu eylemde İslam'ın lanetlediği ve Müslümanlardan lanetlemelerini istediği çirkin işlerdendi. İnsanlar değil, ancak alçak hayvanlar ve yılan sürüleri rakiplerini arkadan vurabilirlerdi. Tuzak ve korkularla dolu o garip günlerde Allah Resulü ve Müslümanların Kureyş'in en büyük müttefiki Mustalik oğulları seferine hazırlanabilecekleri sakin bir haftaları bile olmadı. Haftalar geçiyor ve Ebu Sufyan'ın bir yıl önce Uhud'da belirlediği randevu yaklaşıyordu. Allah Resulü Kureyş ve müttefikleriyle savaş için Müslümanları toparlıyor, hazırlıklar yapıyordu. Uhud'da alınlarına sürülen leke silmek için bekledikleri fırsat artık yaklaşıyordu. Ve sefer günü geldi. Allah Resulü Medine'de kendi yerine Übey oğlu Abdullah'ı bıraktı. Abdullah hala taç hayalleri kuruyordu. Muhammed gelmeden önce herkes tacının taşlarını toplamakla meşguldü. O günden beri yüreği kin ve nefretle çalkalanıyordu. Krallık gösterişini şimdi gösterebilirdi. Ezilmiş gururunu biraz olsun tamir edebilirdi. Allah Resulü yüreği uzun bir savaşa hazır şekilde Bedir'e ilerliyordu. Hanımlarından ikisini yanına almıştı. Sefere çıkmadan önce yaptığı konuşmada uzun sürebileceğini bu seferin belirtmişti. Çünkü Uhud'da zaferi tadan Kureyş, hezimete kolay kolay teslim olmayacaktı. Sayısız suikast girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Sonra bu defa Uhud'dakinden daha fazla müttefike sahipti. Allah Resulü vadide iyi bir mevziye yerleşmek için Bedir'e Kureyş'ten önce gitmişti. Şiddetli bir sıcak vardı. Bu sıcak insanları çalışmaktan alıkoyacak derecede sıcaktı. Allah Resulü Müslümanların aşırı sıcaktan dolayı gevşemelerinden korkuyordu. Onlara ağır şartlarda yapılan işin karşılığının diğerlerinden daha fazla olacağını söylüyordu. Yol boyunca savaşçılarla konuştu. Bir Müslümanın devesinin sırtında kendinden geçmek üzere olduğunu gördü. Deve çok yaşlı ve çelimsiz bir deveydi. Ona yaklaşarak esprili bir ifadeyle, "Deveni bana sat," dedi. Bunun üzerine Müslüman savaşçı, "Onu sana bağışlayayım," dedi. Allah Resulü, "Hayır, bedeliyle," dedi. Adam da, "Ey Allah Resulü, onun fiyatı," dedi ve durdu. Allah Resulü gülerek, "Bir dirhem," dedi. Adam, "Hayır, beni kandırmaya mı çalışıyorsun?" dedi. Allah Resulü de gülerek, "Peki, iki dirhem olsun," dedi. Savaşçının bezginliğini dağıtıncaya kadar onunla konuşmaya devam etti. Sonra devesiyle sıcağın bezdirdiği başka bir gence yaklaştı ve onunla konuşmaya başladı. "Evli misin?" Genç, "Evet ey Allah Resulü," dedi. "Dulla mı yoksa kızla mı?" Genç, "Dulla," diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü tebessüm ederek, "Oynayıp eğlenebileceğin genç bir kız alsaydın daha iyi olmaz mıydı?" dedi. Genç şöyle cevap verdi. "Babam Uhud günü vuruldu ve geride 7 kız bıraktı. Ben de onların başlarını birleştirecek ve idare edebilecek bir kadınla evlendim." Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi. "En doğrusunu yaptın." Sonra başkalarıyla sohbet etmek için gencin yanından ayrıldı. Diğerleri de Allah Resulü'nü örnek alarak birbirleriyle dertleşmeye ve şakalaşmaya başladılar. Sıcağın verdiği bezginliği böylece dağıtmaya çalışıyorlardı. Böylelikle kavurucu sıcak altında geçen sıkıntılı seferlerine hoş bir hava katmayı başarmışlardı. Ve Bedir Vadisi'ne vardılar. yeşil otları ateşleyecek kadar yakıcı bir güneşin altında Bedir Vadisi'nin sulu kesimine kamp kurdular. İlk Bedir'de olduğu gibi yine suyun yanına yerleşmişler ve suyla Kureyşlerin arasında savaş düzeni almış vaziyette beklemeye başladılar. Keşke Hamza da burada olsaydı. Müslümanlar suyun başında Ebu Sufyan'ı beklemeye başladılar ama Ebu Sufyan bir türlü gelmiyordu. Allah Resulü işin içinde bir hile olmasından korkmaya başlamıştı. Kureyş orduları belki de onları tamamen bezinceye kadar bekletmek istiyorlardı. Yorgun ve bezgin halde dönmek için harekete geçtiklerinde ansızın saldırabilirlerdi. Bir süre sonra Ebu Sufyan'ın gelmeyeceğini haber veren bir elçi geldi. Ama Allah Resulü kesin haber gelinceye kadar beklemeyi tercih etti. Nihayet amcası Abbas'ın gönderdiği adam geldi. Evet, Kureyş bu yıl gelmiyordu. Ebu Sufyan ordusuyla birlikte yola çıkmış ve müttefikleriyle yol üzerinde bir yerde buluşmak üzere sözleşmişti. Yolda Allah Resulü'nün son derece gelişmiş silahlar ve sayısız binekle çok kalabalık bir ordu içinde harekete geçtiğini duyunca, Ebu Sufyan durumu tekrar tartmaya başladı. Gireceği bu savaşın sonucunun garanti olmadığını gördü. Sonra Kureyş askerleri ilk Bedir Savaşı'nda olduğu gibi kavurucu sıcakta yine susuz savaşmak zorunda kalabilirlerdi. Hem de kime karşı? Sıkıntı arttıkça mükafatın da daha da artacağına inanan mümin bir topluluğa karşı. Ebu Sufyan işte bu kaygılarla o yıl savaşmaktan vazgeçti. Gelecek yıl içinde hazırlık yapacak, bu süre içerisinde Medine cephesini içeriden yıkmaya çalışacaktı. Ebu Sufyan, Kureyş ileri gelenlerini topladıktan sonra şöyle dedi. Bu yılınız kurak bir yıla benziyor. Ne dersiniz? Hayvanlarınızı otlatacağınız ve sütten içebileceğiniz bir yıl daha uygun olmaz mı? İşte ben dönüyorum. Ebu Sufyan ve Kureyş ordusu, müttefiklerinin alaylı bakışları arasında geri döndüler. Allah Resulü de ordusuyla birlikte Medine'ye döndü. Bu kez muzaffer dönmüşlerdi. Savaşmasalar bile Ebu Sufyan'ın Muhammed ve ordusuyla savaşmaktan korkarak çekildiğine dair söylenenler bütün kabilelerin dillerinde dolaşıyordu. Allah Resulü şairlerine bu zaferi yüceltmelerini emretti. Çöller Müslüman şairlerin kasideleriyle yankılanıyordu. Müslümanların gücü vurgulanırken Ebu Sufyan, Kureyş ve müttefikleri yerden yere vuruluyordu. Allah Resulü de bu kansız savaşta en genç hanımı Ayşe'nin başına gelenleri diğerlerine anlatıyor, hep birlikte gülüşüyorlardı. Ayşe hanımlarının en küçüğüydü ve kendisinin en güzelleri olduğunu hissediyordu. Gerçekten de onların en canlısıydı. Allah Resulü Bedir'e gitmeden önce beraberinde hangi hanımlarını götüreceğini tespit etmek için kura çekmişti. Kurada Ayşe ve Hafsa çıkmıştı. Ve bu ikisi sefere çıkmışlardı. Bedir yolunda giderken gece çöktüğünde Ayşe Allah Resulü'nün öbür hanımlarıyla ne konuştuğunu duymak istemiş ve Hafsa ile anlaşarak bineklerini değiştirmişlerdi. O Allah Resulü'nün geceleri kendisiyle konuşmayı çok sevdiğini biliyordu. Allah Resulü o gece Ayşe'nin bineğine yaklaştığında ona Hafsa'nın binmiş olduğunu, Ayşe'nin de Hafsa'nın bineğinde onları gözlediğini fark etmişti. O içeri girince Ayşe'nin ne konuştuklarını dinlemek için iyice yaklaştığını gördü ve onun niyetini anladı. Orada ona bir ders vermek istedi ve Hafsa'ya çok sıcak davrandı. Sonra da Ayşe'nin yaptığını fark etmediğini, nöbetin Ayşe'nin olduğunu ama onun bineğinde Hafsa'yı bulduğu için geceyi onun yanında geçireceğini söyledi. Ertesi sabah Ayşe, Hafsa'ya sabahleyin Allah Resulü'nü yanında görmeyince kıskançlıktan çıldırdığını söylemişti. Sonra çıplak ayaklarıyla çöl otlarının üzerinde yürümüş ve Allah'ım bir akrep veya yılan gönder de beni soksun diye sızlanmıştı. Allah Resulü bundan sonra da eşlerinden bir veya ikisini yanında götürmüş ama kıskançlığın bu noktaya varmasına izin vermemişti. Kureyş'in çekilmesinden sonra yaptığı küçük savaşlar, Kureyş'in müttefiklerine karşı güç gösterisi olmaktan öte gitmemişti. Bu savaşların hiçbirisinde sıcak çatışma olmadı. Çünkü kabilelerden hiçbiri Müslüman ordusuna saldırma cesaretini kendinde göremiyordu. Müstarik oğulları Kureyş'in yaptıklarından hiç de hoşnut değillerdi. Bunlar Kureyş'in en güçlü müttefikleriydiler. Ticaretleri, servetleri ve sürekli orduları vardı. Arapların liderliğini Kureyş'e bırakmalarının nedeni, tanrıların bulunduğu Kabe civarında oturuyor olmalarından başka bir şey değildi. Kureyş'in savaştan çekilmesi, Müstalik oğullarının ağırına gitmişti. Ebu Sufyan'a elçiler göndererek onu kınamışlardı. Şairleri sürekli onları hicvediyorlardı. Müstalik oğullarının başı Haris, civar kabileleri kendisiyle ittifaka çağırıyordu. Kızıldeniz sahillerindeki komşularından birçoğunu kendi yanına çekmeyi başarmıştı. Müslümanlara karşı yürütülen savaşın komutası Müstalik oğullarına verilmeliydi. Sancağı da Ebu Sufyan değil, Haris yükseltmeliydi. Çünkü bu sancağı Ebu Sufyan'dan daha fazla yükseltmeye Haris layıktı. Allah Resulü de Haris'in yaptıklarını duyuyordu. Onlar savaşa hazırlanıp ilk adımı atmadan kendilerinin onlara baskın yapmasının daha uygun olacağını düşündü. Savaş meydanını kendileri belirlemeliydiler. Müslümanları toplantıya çağırarak konuyu onlarla istişare etti. Onlar da Allah Resulü'nün görüşüne katıldılar ve ona destek verdiler. Allah Resulü özellikle Ubey oğlu Abdullah'a da danıştı. O da Allah Resulü'ne katıldığını ve bunun doğru olacağını söyledi. Böylece Medine bir kez daha Abdullah'a kalacaktı. Ama Allah Resulü ondan hazırlanmasını ve Hazreçlilerin başına geçmesini istedi. Birçok at ve deveye sahip 1500 mücahit sefer için toplandılar. Allah Resulü hanımları arasında kura çekti. Şans Ayşe'den yanaydı. Allah Resulü ordusuyla hareket etti. Müstalik oğullarını ansızın yakalamak istiyordu. Onları yurtlarına yakın bir ovaya yerleşmiş vaziyette buldu. Açık ovadaki Müstalik oğullarına hemen saldırma emri verdi. Müstalik oğullarının komutanı Haris yediği bir okla yaralanmıştı. Müstalik oğulları oklar ve Müslümanların yiğitlerinin kılıçları karşısında tam bir bozguna uğradılar. Haris'ten sonra diğer ileri gelenler de birer birer saf dışı oldular. Müstalik oğulları bassız kaldıkları için tamamen dağılmışlardı. Onlar Uhud'da gördüklerinden sonra Müslümanların bu kadar yürekli, tutkun ve güçlü olabileceklerine ihtimal vermemişlerdi. Ve Müstalik oğulları savaş meydanından kaçmaya başladılar. Müslüman savaşçılar da onları kovalıyor ve yakaladıklarını esir alıyorlardı. Tam 200 esir vardı. Binlerce koyun ve deve de diğer malzemelerle birlikte alınan ganimetlerin içerisinde yer alıyordu. Böylece Allah Resulü en az Kureyş kadar güçlü bir düşmanından kurtulmuş oldu. Bu zafer sayesinde Medine hazinelerini dolduracak ve uzun bir barış sürecini garanti altına almış olacaktı. Artık kimse Kureyş'le ittifak etmeye cüret edemeyecekti. Müstalik oğullarının başkanı yaralanırken kızı da esir düşmüştü. Allah Resulü esir erkek ve kadınları mücahitlere dağıttı. Haris'in kızı Birre yoksul bir mücahide düşmüştü. O Birre'nin malına göz dikmiş ve özgürlüğü karşısında büyük bir servet istemişti. Ama Birre'nin de serveti, ganimeti mallar arasındaydı. Birre Allah Resulüne giderek şikayetçi oldu. Ben Müstalik oğullarının efendisi Haris'in kızıyım. Gördüğün gibi başımıza böyle bir şey geldi. Sonra kendisini alan adamın onu azat etmek için istediği maldan söz etti. Ondan bu malı vererek kendisini azat ettirmesi için yardım istedi. Allah Resulü bu konuyu biraz düşündü. Haris'in kızı eğer azat edilir ve kabilesine dönerse, onların kalıntılarını toplayarak babasının intikamı için yola düşebilirdi. Gözlerinde bunu yapmak için gerekli cesareti olduğu görülüyordu. Eşsiz bir güzelliğe sahip olan yüzü, arkasında büyük bir katılığı gizliyordu. Her türlü tehlikeye atılabilecek bir kızdı. Allah Resulü onu dinledikten sonra şöyle dedi. Senin için daha iyi bir çözüm söyleyeyim mi? Kız nedir diye sorunca, azat bedenini verir ve seni nikahlarım dedi. Kız hiç düşünmeden evet dedi. O zaman Allah Resulü de tamam dedi. Sonra onu esir alan mücahide istediği parayı verdi ve Birre'yi İslam'a çağırdı. Birre de Müslüman olarak onunla evlendi. Bunun üzerine babası ve esirlerin büyük bölümü de Müslüman oldular. Müstelik oğulları bu evliliği kendileri için bir şeref saydılar. Allah Resulü'nü Medine'nin ve müttefik kabilelerin kralı olarak görüyorlardı. Bu insan artık Arap Yarımadası'nın şanı en yüce önderiydi.